Ayrım 4. Şili'de gizlice. Gabriel Garcia Marquez. Sayfa 54. Santiago'nun 5 ana noktası. Santiago'da 5 gün daha film çektik. Bu süre düzenimizi denememize yetti. Bugünler içinde kuzeydeki Fransız ekibiyle ve güneydeki Hollanda ekibiyle bağlantımı sürdürdüm. Elena da çok başarılı ilişkiler kurdu. Yavaş yavaş hem yeraltı örgütünün önderleriyle hem de gizlenmeden çalışan 3-5 siyasal kişiyle yapmak istediğim söyleşileri gerçekleştirmeyi başardım. Artık kendim olmamayı kabullenmiştim. Kolay bir özveri değildi bu. Özellikle de göreceğim onca akraba ve eş dost, en başta da annem ve babam bulunduğu, hayatımın yeniden yaşamak istediğim onca geçmiş anı olduğu düşünülürse. Ne var ki bütün bu dünya benim sınırlarımın dışında kalıyordu. En azından film çekimi bitene kadar. Böylece en derin duygularımı bastırdım. Kendi yurdumda sürgün olmak gibi tuhaf bir duruma alıştırdım kendimi. Aklımın almayacağı kadar acı bir deneyimdi bu benim için. Sokağa korunmasız çıktığım pek olmuyordu. Ama yine de kendimi hep yalnız hissediyordum. Nereye gidersem gideyim, direnişçilerin gözleri üzerimdeydi. Ben onları fark etmiyordum bile. Kimliklerinin kesinlikle gizli tutulması gereken ve en yakın dostlarıma bile sözünü edemeyeceğim kişilerle buluştuğum zaman koruma istemiyordum. Daha sonra Elena'nın da yardımıyla yola çıkmaya hazır duruma geldiğimde kendimi korumayı bilecek kadar deneyim kazanmıştım. Bir aksilik de olmadı zaten. Film programa uygun olarak ilerliyordu. Dikkatsizliğim yüzünden hiçbir iş arkadaşımın başına bela açmadım. Ne var ki Şili'den ayrılmamızdan sonra operasyonda görevli olanlardan biri bana güvenlik önlemlerinin bu kadar sık ve tehlike yaratacak biçimde bozulduğu dünya yüzünde görülmemiştir diye takıldı. İlk hafta sona ermeden Santiago'daki programımızın önüne geçmiştik bile. Çekim senaryomuz esnekti. İlerledikçe değişiklik yapmamıza olanak sağlıyordu. Uygulamada ne yapacağı bilinmeyen, sürprizlerle dolu ve buraya gelişimizden önce hayal bile edemeyeceğimiz biçimde bizi sinema konusunda esinlendiren bir kentte kullanılabilecek en iyi yöntemin bu olduğu ortaya çıktı. O ana kadar tam 3 kez otel değiştirmiştik. El Conquistador rahat ve kullanışlı bir oteldi ama fazla hareketli bir yerdi. Oranın sıkı gözlem altında tutulan otellerin başında geldiğini tahmin ediyorduk. Bununla birlikte El Conquistador'la öteki 5 yıldızlı oteller arasında herhalde pek fark yoktu. Bu otellerin hepsi de sürekli yabancılarla dolup taşıyordu. Bu yabancılarsa güvenlik güçlerinin kuşkullar listesinde başı çekiyordu. İkinci sınıf bir otelde kalmayı kesinlikle düşünmemiştik. Bu tür otellerin kayıt defterleri polis tarafından daha az denetleniyor olsa da böyle bir yerde kalışımız fazlasıyla dikkat çekerdi. Bize en güvenli görünen yol 3-4 günde bir otel değiştirmek ve daha önce kalmış olduğumuz bir otele bir daha dönmemek olmuştu. Daha önce tehlikeyle karşılaşmış olduğum bir yere dönmekten korkuyordum. Bu korkunun temelinde hava kuvvetlerinin Moneda Sarayı'nı bombaladığı 11 Eylül 1973 günü olanlar yatıyordu. Kent altüstü. Ben de darbeye karşı çıkabilmek için ne gibi olanaklar olduğunu araştırmak üzere Şili Filmcilik Bürosu'na gitmiştim. Kimse bana engel olmadan oradan ayrılabilirdim. Ama öldürüleceklerinden korkan bir grup arkadaşımı arabamla Forestal Park'a götürdükten sonra yeniden filmcilik binasına dönmek hatasını işledim. Daha önce de anlattığım gibi film meraklısı bir askerin eline düşmem hayatımı kurtaran mucize oldu. Otel değiştirmenin yanı sıra ek bir önlem olarak 3. otelden sonra Elena ile ben ayrı odalarda kalmaya ve her seferinde yeni bir adla kaydolmaya karar verdik. Bazen ben bir iş adamı olarak kaydoluyordum. Elena da sekreterim oluyordu. Bazen de birbirimizi tanımıyormuş gibi yapıyorduk. Aramıza koyduğumuz bu ufak çaplı mesafe, aramızdaki ilişkinin iş konusunda verimli ama kişisel düzlemde güçlük gösteren durumuna da uyuyordu. Kaldığımız oteller içinde yalnızca ikisinde bizi kaygılandıran şeyler oldu. İlki Sheraton otelindeydi. İlk gece tam zar zor uykuya dalmıştım ki telefon çaldı. Elena tahminimizden uzun süren bir gizli toplantıdaydı. Sokağa çıkma yasağı yüzünden gittiği yerden dönememişti. Bu durum daha sonraları birkaç kez yinelenecekti. Uyku sersemi açtım telefonu. Ne nerede olduğumun farkındaydım ne de kim olduğumun. Şili aksanıyla konuşan bir kadın sahte adımı kullanarak beni istiyordu. Böyle birini tanımadığımı söylemek üzereydim ki o saatte orada böyle bir telefon görüşmesi yapmanın ne demek olduğu kafama dank ediverdi. Telefondaki ses otelin santral görevlisinin sesiydi. Şehirler arası bir konuşma bağlayacaktı. Nerede olduğumu yalnızca Elena ile Frankie'nin bildiği ve ölüm kalım sorunu olmasa şehirler arası arıyormuş numarası yaparak ikisinin de beni o saatte aramayacakları aklıma gelince telefonu kabul etmeye karar verdim. Telefona bir kadın çıktı. Bağırarak heyecanla İngilizce konuşuyor, bana sevgilim, canım, tatlım gibi şeyler söylüyordu. İngilizce anlamadığımı sonunda kadının kafasına soktuğumda kadın içini çekti. Bok dedi ve telefonu kapattı. Neler olduğunu santral görevlisinden öğrenme çabalarım boşuna olacaktı. Ama sonradan adları benim kullandığım ada benzeyen iki kişinin daha otelde kaldığını öğrendim. Yeniden uyuyamadım. Saat 7'de Elena gelince de başka bir otele geçtik. İkinci olay, o günleri düşündüğümde nedensiz bir korkudan başka bir şey değilmiş gibi geliyordu bana. Eski ve seçkin bir otel olan Otel Carrera'da kalıyorduk. Otelin pencerelerinden bakınca Moneda Sarayı'nın tamamı görünüyordu. Biz otelden ayrıldıktan birkaç gün sonra genç bir çift bizim kaldığımız odanın yanındaki odayı tutmuş, üç ayaklı bir fotoğrafçı sehpasının üzerine fünyeli bir bazuka yerleştirmiş, Pinochet'in çalışma odasını hedeflemişti. Operasyon, planlama ve teknik açıdan kusursuzdu. Pinochet de her zamanki saatinde çalışma odasına gelmişti. Ancak silah ateşlenince sehpanın ayakları çökmüş, bazukanın mermisi de otel odasının içinde patlamıştı. 5 nokta. İkinci haftamızın cuma günü geldiğinde Frankie ile ben ülkenin iç kesimlerindeki çekimler için ertesi gün yola çıkmaya karar verdik. O sırada Santiago'da geriye kalan tek iş, Moneda Sarayı'nın içindeki çekimler ve yeraltı örgütünün yöneticileriyle ve muhalefetin önderleriyle yapılacak röportajlardı. Bu röportajları ayarlamak oldukça karmaşık bir işti. Elena bu işin altından kusursuz bir biçimde kalktı. Moneda Sarayı'nın içinde film çekmemiz için gerekli olan iznin verileceği bildirilmişti ama yazılı olarak çıkması en az bir hafta alacaktı. Bu sayede Frankie ile benim iç bölgelerdeki çekimleri tamamlamamız için yeterli zamanımız olacaktı. Bunu göz önüne alarak Fransız ekibine telefon edip kuzeydeki çekimler biter bitmez Santiago'ya dönmelerini bildirdik. Hollanda ekibine ise güneyde Puerto Montt'a kadar giderek çekimlere devam etmelerini, orada bizden talimat beklemelerini söyledik. Ben de İtalyan ekibiyle çalışmayı sürdürecektim. Sözünü ettiğim cuma gününü sokakta benim çekimlerimin yapılması için kullanacaktık. Bunun da nedeni Şilili yetkililerin sonradan filmin çekimini Şili'de bizzat bulunarak yönetmediğim yolunda iddialarda bulunmalarının önünü almaktı. Bu iş için Santiago'da 5 tane karakteristik yer seçtik. Moneda Sarayı'nın önü, Forestal Park'ı, Mapoco Köprüleri, San Cristobal Tepesi ve San Francisco Kilisesi. Her bir yerde en fazla 2 saat kalmayı kararlaştırmıştık. Yani toplam 10 saati geçmeyecekti bu çekim. Grazia günler öncesinden çekim yerlerini incelemiş, kameraların nereye kurulacağını tasarlamıştı. Ben ekipten 20 dakika sonra gelecek, hiçbiriyle konuşmadan insanların arasına karışacak, sonra da Grazia'ya çekime başlaması için önceden belirlediğimiz işareti verecektim. Moneda Sarayı 4 yanından 4 sokakla çevrilmiştir. Ön yüzü Plaza Bulnes tarafında Dışişleri Bakanlığı binası olan Alameda'ya, arka yüzü ise Cumhuriyet'in yönetildiği Plaza de la Constitution'a bakar. 11 Eylül 1973'te bina bombardıman sonucu yıkıntı haline geldikten sonra başkanlık bölümündeki bürolar terk edilmişti. Neredeyse tümüyle zarar gören bu bürolar daha önce Birleşmiş Milletler Ticaret ve Geliştirme Komisyonu'nun bulunduğu binaya taşınmıştı. Yaptığı işi yasallaştırmak için çırpınan askeri hükümet, bu geçici merkeze Şili'nin liberal atalarından birinin Don Diego Portales'in adını vermiş, Moneda Sarayı'nın 3 yılı bulan onarımı tamamlanıncaya kadar da burada kalmıştı. Saray restore edilirken yerin altında bir de kale inşa edilmişti. Gizli geçitlerden, kurşun işlemez sığınaklardan, kaçış tünellerinden, bulvarın altındaki bir park yerine ulaşan, acil çıkış yolundan oluşan bir yerdi burası. Ancak Pinochet'in tarih sayfalarında yasallık kazanma yolundaki istekleri, o Higgins'ten kalma başkanlık kuşağını takarak ortaya çıkmasının olanaksızlığı yüzünden engelleniyordu. Şili'de başkandan başkana geçen bu simge, Moneda Sarayı'nın bombalanması sırasında kaybolmuştu. Bir ara diktatörün yakınlarından biri, saraya ilk giren subayın kuşağı alevlerden kurtarmış olduğu hikayesini uydurduysa da bu iddianın doğruluğu kanıtlanmamıştı. Sabah saat 9 sularında İtalyan ekibi Alameda tarafında sarayın ön cephesinden, ulusun babası Bernardo O'Higgins'in heykelinin önünden Moneda Sarayı'nı filme almıştı. Bugün bu heykelin içinde sürekli olarak propan gazlı bir ateş yanar. Özgürlük meşalesi. Ekip sarayın çevresini dolanıp arkaya geçtiğinde nöbet değişimi töreni başlamak üzereydi. Saraydaki garnizonun en gösterişli ve görkemli birliği olan seçkin karabinerolar tarafından günde iki kez uygulanan bu nöbet değişiminin seyircileri Buckingham Sarayı'ndakinden az olurdu. Ama sarayın o tarafındaki önlemler çok daha sıkı olduğundan tören de Buckingham'daki kadar abartılıydı. İtalyan ekibinin film çekmeye hazırlandığını gören nöbetçiler hemen koşup izin belgesini görmek istediler. Zaten sarayın öbür yüzündeki nöbetçiler de aynı şeyi istemişlerdi. Hep aynı şey oluyordu. Kentin neresinde olursa olsun bir kamera gördüler mi, karabinerolar hemen koşup izin belgesini soruyorlardı. Ben ekibin bulunduğu yere gittiğimde nöbetçiler de oradaydı. Film çekme serüveni sürdükçe tıpkı Japon turistler gibi işin tadını çıkaran, sevimli ve işine bağlı bir genç adam olan kameraman Ugo, durumu öyle ayarlamıştı ki bir eliyle belgeleri gösterirken ötekiyle de bir şeyden habersiz karabineroyu filme alıyordu. Frankie beni 4 sokak geride indirmişti otomobilinden. 15 dakika sonra 4 sokak ileriden alacaktı. Santiago'da sonbahar başına özgü soğuk, puslu bir sabahtı. Üzerimdeki kalın paltoya karşın tir tir titriyordum. Isınabilmek için 4 sokak boyunca kalabalığın arasında koşar adım yürümüştüm. Ama ekiptekiler kimliklerini gösterme işini bitirsinler diye orada durmayıp 2 sokak daha ilerledim. Geri döndüğümde Moneda Sarayı'nın önünden geçerken hiçbir sorun çıkmadan filmimi çekebildiler. 15 dakika sonra ekip aletlerini topladı, bir sonraki durağa gitmek üzere yola çıktı. Los Heroes metro durağının karşısındaki Calle Riquelme'de beni arabayla bekleyen Frankie'nin yanına gittim. Acele etmeden oradan ayrıldık. Forestal Park'ını filme almamız planladığımızdan kısa sürdü. Ama eskiye duyduğum özlem yüzünden oyalandım orada. Bu harika park Santiago'nun simgelerinden biridir. Özellikle de bu tatlı sonbahar sabahında olduğu gibi sarı yapraklar yağmur gibi yere inerken. Güzel Sanatlar Okulu da bu parktadır. Doğduğum kasabadan buraya geldikten birkaç ay sonra bu okulun basamaklarında ilk tiyatro oyunumu oynamıştım. Yıllar sonra mesleğinde ilerlemekte olan bir sinema yönetmeniyken bu parka her gün yolum düşerdi. Parktaki yaprakların üzerine vuran akşam güneşinin tatlı ışıltısı belleğimde ilk filmimin anılarıyla sarmaş dolaştır. Çiseleyen yağmurun altında, yapraklarını döken ağaçların arasında dolaşırken kısa bir filmim çekildi. Parktan çıktım. Frankie'nin beni beklemekte olduğu kent merkezine kadar yürüdüm. Hava soğumuş, berraklaşmıştı. Gelişimden beri ilk kez olmak üzere uzaktaki sıra dağların keskin hatlarını açıkça görebiliyordum. Santiago bir vadide yer alır. İki yanından dağlarla çevrilidir. Sıra dağları da genellikle bir pus perdesinin ardından görebilirsiniz. Öğleden bir saat kadar önce Calle Estado'ya vardığımızda sokak kalabalıktı. Günün ilk seansı için insanlar sinemalara giriyorlardı. Yakındaki Rex sinemasında Miloš Forman'ın Amadeus'u oynuyordu. Bu filmi görmek için ölüyordum. Ama kendimi tuttum ve kararlaştırdığımız gibi Frankie ile buluştum. Kaynanamla burun buruna geliyorum. Film çekimi sırasında sokaklarda yanımdan birçok tanıdığım geçmişti. Ayrıca bildik gazeteciler, sanatçılar, hatta politikacıları da görmüştüm. Ancak bunların hiçbiri yüzüme baktığında beni tanımamıştı. Ne var ki cuma günü geç saatte er geç olmasını beklediğim bir şey geldi başıma. Kibar görünümlü bir kadının karşıdan bana doğru geldiğini gördüm. Üzerinde krem rengi bir keten tayör vardı. Manto giymemişti. Kadınla aramda 3 metre kalana kadar kim olduğunu fark edemedim. Sonra gördüm. Kaynanam Leo'ydu. 6 ay kadar önce İspanya'da görüşmüştük. Ayrıca beni öyle iyi tanırdı ki böyle burnumun dibinden tanımaması olanaksızdı. Arkamı dönmek geldi içimden. Ama sonra bu dürtüyü kontrol altında tutmam gerektiği konusunda uyarıldığım geldi aklıma. Böyle yaparsam arkadan tanınma tehlikesi varmış. Leo beni tanımış bile olsa telaşlanmama gerek olmayacağını bilecek kadar tanıyordum kaynanamı. Ne var ki yalnız değildi. Yanında kız kardeşi Mina vardı ve o da beni tanırdı. İki kadın alçak sesle, neredeyse fısıltıyla konuşuyorlardı. En korktuğum şey apansız bir tepki göstermeleriydi. Oracıkta, sokağın ortasında bağıra bağıra "Miguel, oğlum, demek ülkeye girebildin, harika bu" ya da buna benzer bir şey söyleyebilirlerdi. Ayrıca Şili'de yasa dışı olarak bulunduğumu bilmeleri kendileri için tehlikeli olurdu. Yapacak bir şey yoktu, yoluma devam ettim. Leo'nun beni tanıyıp bir şey söylemesi olasılığına karşı onu hemen engellemek için de elimden geldiğince bütün dikkatimi toplayıp onun gözlerine diktim gözlerimi. Yanımdan geçerken başını hafifçe kaldırdı. Gözleri benim sabit bakışlı, dehşet yüklü gözlerimle buluştu. Mina teyzeyle konuşmasını kesmeden suratıma baktı. Ama görmeden baktı. O kadar yakınımdan geçmişti ki parfümünün kokusunu duyabilmiş, güzel, yumuşak bakışlı gözlerini görebilmiştim. Hatta fısıltıyla söylediği sözleri bile duymuştum. Çocuklar büyüdüğünde daha da büyük sorun oluyorlar. Sonra yürüyüp gitti. Bir süre önce Madrid'den telefonla aradığımda ona bu karşılaşmadan söz ettim. Beni tanımamış olmasına çok şaşırdı. Bense o karşılaşmadan sonra öyle sarsılmıştım ki oturacak bir yer aradım. Kendimi toplamam gerekiyordu. Küçük bir sinemaya girdim. Mutluluk Adası diye bir film oynuyordu. Baştan sona pornografik bir İtalyan filmiydi. Tam 10 dakika boyunca uzun boylu çıta gibi adamların ve güzel kadınların cennetin bir köşesinde pırıl pırıl bir günde denize atlamalarını seyrettim. Dikkatimi toplamaya bile çalışmıyordum. Tek amacım yalnızca karanlıkta oturup kendime gelmekti. Önceki günlerin ne kadar düzenli ve sakin geçmiş olduğunu o ana kadar fark etmemiştim. Saat 11.15'te Frankie beni Calle Estado ile Alameda'nın birleştiği köşeden aldı ve bir sonraki çekim yerine Mapoco köprülerine götürdü. Mapoco ırmağı kentin ortasından çakıl taşlı bir ırmak yatağından geçerek akar. Üstündeki şirin köprülerin nefis demir oymaları depreme dayanıklıdır. O günkü gibi kuraklık dönemlerinde ırmak tel tel uzayan durgun bir sıvı çamura dönüşür. Kıyılarına yıkık dökük barakalar kondurulmuştur. Yağmur mevsiminde sıra dağlardan kopup gelen sular kıyılarda sel baskınına neden olur. Barakalar çamur denizinde yüzen dümensiz tekneler gibi suyun yüzeyinde kalırlar. Askeri darbeyi izleyen aylarda ordu devriyelerinin geceleyin yoksul mahallelere şu ünlü Poblaciones'e yaptığı saldırıların ardından Mapoco ırmağında hep işkence görmüş cesetler bulunurdu. Şimdi ise açlığın pençesindeki kitleler halk pazarlarından Mapoco'ya atılan artıkları kapmak için köpekler ve akbabalarla savaşıyorlar. Bu trajedi Chicago okulunun temsilcisi iktisatçıların yol göstermesiyle askeri juntanın gerçekleştirdiği Şili mucizesinin öteki yüzüdür. Allende rejiminin sonuna kadar Şili yalnızca alçak gönüllü bir ülke olmakla kalmıyordu. Aynı zamanda tutucu burjuvazisi bile sadeliği ulusal bir erdem olarak görüyordu. İş başına gelen askeri junta ülkenin varlık içinde yüzdüğünü etkileyici bir biçimde göstermek isteyince Allende'nin kamulaştırdığı her şeyi hemen yeniden özelleştirdi. Değerli ne varsa özel girişimcilere ve çok uluslu şirketlere sattı. Bunun sonucunda gösterişli lüks mallarda büyük bir patlama oldu. Kamu işlerinde göz boyayıcılık aldı yürüdü. Böylece de ülkede görülesi bir zenginlik ve ekonomik denge olduğu yanılsaması yaratılmış oldu. 5 yıllık bir dönemde son 200 yılda getirtilen mal kadar mal getirtildi yurt dışından. Bunu sağlamak için de ulusal banka özelleştirmeden sağlanan parayı garanti olarak göstererek dolar kredisi aldı. Uluslararası kredi kuruluşları ile işbirliğine giren Amerika Birleşik Devletleri de işin geri kalan yanını tamamladı. Ne var ki borçları geri ödeme zamanı geldiğinde yanılsamaların iç yüzü ortaya çıktı. Son 6 yılın ekonomik fantezileri bir anda siliniverdi. Şili'nin dış borçları 23 milyar dolara ulaşmıştı. Bu rakam Allende dönemindeki dış borçların tam 6 katıydı. Mapoko Irmağı'nın kıyılarındaki halk pazarlarında şöyle bir dolaşırsanız ziyan edilen 19 milyar doların toplum yaşamında yol açtığı sonuçların acı gerçeğini gözlerinizle görürsünüz. Ekonomik mucize 3-5 zengini çok daha zengin, geri kalan Şilileri de çok daha yoksul hale getirdi. Her şeyi gören köprü. Recoleta Köprüsü, ölüm kalım pazarının ortasında tarafsız bir sevgili gibi dikilir. Hem pazarcılara hizmet eder hem de mezarlığa. Gündüzleri cenazeler köprüdeki kalabalıkları yarıp geçerler. Geceleri yani sokağa çıkma yasağı olmadığı zaman Recoleta tango kulüplerine giden tek yoldur. Gündüzleri mezar kazıcılığı yapanlar geceleri bu kulüplerde usta birer dansçı kesilirler. Onca yıl sonra o cuma günü yeniden orada durduğumda dikkatimi en çok çeken şey ırmağın kıyısındaki setlerde gezinen genç sevgililerin sayısı oldu. Kollarını birbirlerinin bellerine dolamışlar. Acımasızca akıp giden zamanı aldırmadan birbirlerinin tadını çıkara çıkara sever gibiydiler. Sokaklarda bunca sevgiliyi ancak Paris'te görmüştüm. O da yıllar önceydi. Benim bildiğim Santiago'da duygular böyle açığa vurulmazdı. Şimdi karşımda gördüğüm manzaraya Paris'te artık hiç rastlanmıyordu. Hatta ben böylesi şeylerin dünya yüzünden silindiğini sanıyordum. Kısa bir süre önce Madrid'de duyduğum bir şey geldi aklıma. Aşk veba günlerinde çiçek açar. Beatles'ın taze rüzgarı esince siyah giysili, şemsiyeli Şililerin son modayı ve Avrupa'daki yenilikleri izleyen kadınların oyuncak birer bebek gibi süslenip arabalarına oturtulan bebeklerin modası geçivermişti. Bu söylediğim halkın birliğinin iş başına gelmesinden önceydi. Daha sonra modada amansız bir eğilim başlamış, karşı cinsler birbirine gitgide daha da benzeşir olmuştu. Kadınlar saçlarını neredeyse baş derileri görünecek kadar kısa kestiriyor, erkekler gibi kalça kısmı daptarıcık, geniş paçalı pantolonlar giyiyorlardı. Erkeklerse saçlarını uzatıyorlardı. Bütün bunlar daha sonra yalancı sofuluk taslayan diktatörlüğün fanatizmine kurban gitti. Darbenin ilk günlerinde sık sık görüldüğü gibi kafalarının ordu devriyelerinin süngülerine hedef olmasını istemeyen bütün bir kuşak saçlarını kesmek zorunda kalmıştı. Mapoko köprülerine gittiğim o güne kadar gençliğin ne kadar değişmiş olduğunu hiç fark etmemiştim. Kent benden sonraki kuşağın eline geçmişti artık. Ben buradan ayrıldığımda 10 yaşında olan ve felaketin büyüklüğünü pek değerlendiremeyen çocuklar şimdi 22 yaşındaydılar. Ortalık yerde birbirini seven bu kuşağın kendisini sürekli baştan çıkarmaya çalışanlara karşı nasıl direndiğinin kanıtlarını sonradan görecektik. Eskimiş diktatörlüğün şiddetinin ortasında kendi beğenilerini, yaşam tarzlarını, aşk, sanat ve siyaset anlayışlarını geçerli kılan kuşaktı bunlar. Baskı onları durduramazdı. Her taraftan alabildiğine duyulan müzik, ne dinlediklerini bilmeyen karabineroların zırhlı arabalarından bile, Kübalı Silvio Rodriguez ile Pablo Milanes'in şarkılarıydı. Salvador Allende zamanında ilkokula giden çocuklar şimdi direniş örgütünün komutanlarıydılar. Bu keşfim benim için heyecan vericiydi ama aynı zamanda beni allak bullak etmişti. O anda ilk kez olmak üzere özlemimi gidermeme değdi mi diye sordum kendime. Bu kuşku benim için bir itki oldu. Günlük programı tamamlayabilmek için San Cristobal tepesinde çabucak bir tur attım. Sonra da San Francisco Kilisesi'ne gittim. Kilisenin taşları öğle sonrası güneşinde altın rengini almışlardı. Sonra Frankie'ye otelden bavulumu almasını ve 3 saat sonra benimle Rex sinemasının önünde buluşmasını söyledim. Amadeus'u seyretmek istiyordum. Ayrıca Elena'ya ikimizin 3 gün ortadan kaybolacağımızı da söylemesini istedim. Başka da bir şey demedim. Bu yaptığım, nerede bulunduğumu Elena'nın her zaman bilmesi yolundaki kararımıza aykırıydı. Ama elimden başka türlüsü gelmedi. Frankie ile birlikte o gece 11 treniyle Concepcion'a doğru yola çıktık. Ne kadar gerekirse o kadar kalacaktık orada. 4. ayrımın sonu. Sayfa 67.